Mika 6. bölüm 5. ayet. Ey halkım, Moab kralı Balak'ın neler öğütlediğini, değer oğlu Balam'ın onu nasıl yanıtladığını anımsa. Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an. Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksınız. Burada İsrailoğullarının vaat edilen toprağa geçmeyi hazır oldukları zaman gerçekleşen harikulade bir olay hatırlatılmaktadır. Edom'un etrafından geçmeleri gerekiyordu çünkü Edom onların kendi ülkelerinden geçmelerine izin vermiyordu. Tanrı onlara Edom'un etrafından geçmeleri üzere yol gösterdi ve sonra Moab'a döndüler. O sırada Moab kralı Balak adlı bir adamdı. Balak, İsrailoğullarına lanet okutmak istiyordu ve paracanlı bir adam olan Peygamber Balam'ı bunu yapması için parayla tuttu. Balam paralı bir vaizdi ama buna karşın Tanrı'dan bilgiler alır görünen de bir peygamberdi. Tanrı'nın onun aracılığıyla konuştuğu kesindir ama sonunda Tanrı onu yargıladı. Balam, Balak tarafından İsrailoğullarını lanetlemek için çağrılmıştı. Beğer oğlu Balam'ın ona nasıl yanıt verdiğini anımsa, Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an diyor. Baal onlara karşı hizmetini başlattıktan sonra Şittim Moab'a girmeden önce son kamp kurdukları yerdi. Esas vaat edilen topraklara girdiklerinde kamp kurdukları ilk yerde Gilgal'dı. Balam'ın verdiği peygamberliklerin her birine girmeyeceğim ama her seferinde İsrail'i lanetleyemediğini söylemek isterim. Tanrı onun İsrail'i lanetlemesine izin vermedi. Balak, Balam'ı bir dağın tepesine çıkardı ve Balam, İsrail kampına bakarken Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim dedi. Tanrı onlara kötülük yapmıyordu. Tanrı onların tarafındaydı. Eğer kampa gidebilseydik kusursuz olmadıklarını görürdük. Tanrı onlar ve günahlarını gerektiği şekilde ele alıyordu ama dışarıdan hiçbir düşman onların kusurunu göremiyordu. İsrailoğulları kendilerini lanetlemeye çalışan bir düşman olduğunu ve Tanrı'nın kendilerini koruduğunu ve savunduğunu bilmiyordu. İhtiyar Balam bile Sayılar 22. bölüm 24. ayette Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim? Bunu yapamıyorum demek zorunda kalmıştı. Tanrı onların lanetlenmesine izin vermedi. Günümüzde Tanrı çocuğu için harika şey bizlere adil olan İsa Mesih'in bizi babanın önünde savunduğunun söylenmiş olmasıdır. İncil 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayet bunu bize vaat eder. Tanrı çocuklarını şahsen ele alıp düzeltmektedir. Rab kendi çocuklarının tarafındadır. Ben bunu emin bir şekilde söyleyebilirim ki o benim tarafımda. Benim avukatım. Benim onun çocuğu Tanrı'nın ailesinde olduğumu söyleyen odur. Dışarıdaki herhangi birinin beni lanetlemesine izin vermeyecektir. Bunun aynı zamanda Tanrı çocuklarının bugün cinlenmiş olabileceğini söyleyen düşünceye de bir yanıt oluşturduğunu düşünüyorum. Ancak şeytanın bir Tanrı çocuğuna baskı yapıp ona bir sürü sorun çıkarabileceğine de kesin olarak inanıyorum. Sizi kandırabileceği ve hayatınızı çekilmez bir hale getirebileceği kesindir. Ama siz gerçekten Tanrı'nın çocuğuysanız hiçbir cin size sonsuza kadar sahip olamaz. Çünkü bir avukatınız var. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız kim olduğunuz önemli değil. İsa sizin tarafınızdadır ve sizi savunmaktadır. Başka önemli bir nokta da şudur ki Kutsal Ruh Mesih İsa'ya iman edenin yüreğinde konut kurar. Her imanlı da Kutsal Ruh vardır. Kutsal Ruh'un olduğu yürekte ise cin barınamaz. Kutsal Ruh Tanrı'nındır. Kutsal Ruh Tanrı'dır aynı zamanda. Işık olan yerde karanlığın barınamadığı gibi kutsal ve ışık olan Tanrı'nın barındığı yerde de cin barınamayacaktır. Bunu unutmamalıyız. Mesih inanlısının cinlerle ilişkisini bu perspektifte düşünmemiz gerekir. Bunun aksi iddialarda bulunmak kutsal kitabın öğretisine de ters düşer. Böyle bir öğreti de tamamen yanlış olur. Mesih İsa bizi özgür kıldığı zaman tam ve %100 özgür kılmıştır. Biz ona iman edince %100 Tanrı'nın çocuğu oluruz. Tamamen Tanrı'ya ait oluruz. Bir keresinde bütün dünya ona karşı cephe almış gibi göründüğünde Martin Luther, Tanrı ile birlikte olan bir kişi çoğunluktur demişti. Ben çoğunluğun tarafındayım. Önemli olan benim için budur. Tanrı burada halkına sizi korudum. Balam sizi lanetlemeye çalıştığında bile sizi savundum diyor. Balak Balam'ı teker teker dört dağın tepesine çıkartmış ancak Balam İsrail'i lanetleyemeyince Balak sinirlenmişti. Ancak Balak'a dehşetli bir uyarıda bulunmuştu. Onları lanetleyemediğine ve onlarla savaşamadığına göre onlara katıl demişti. Balam Moab kralına onların yanına gidip onlardan kız alıp kız verin dedi. Ve aynen de böyle oldu ve bu durum Moab'ın putperestliğinin İsrail halkı arasında yayılmasına neden oldu. Bütün bunlar sahte bir peygamberin öğüdünden ötürü gerçekleşmişti. Bu noktada dikkatli olarak bir şey söylemek istiyorum. Günümüzde sahte peygamberler tarafından bol miktarda sözde evlilik öncesi danışmanlık veriliyor. Ben büyük bir kısmını ikinci elden duyuyorum. Dostum çoğu kutsal kitap ayetlerine uygun değil. Oradan bir tek ayet, buradan bir tek ayet alarak kurulan bir temel üzerinde ilerlemeye çalışıyorlar ve böyle yaparak epey çılgınca düşünceler de geliştirebilirler. Ama evliliğin yürümesini sağlayacak tek şeyin sevgi olduğunu da söylemek isterim. Eğer ona bakıp seni seviyorum diyebiliyorsanız ve o da size bakıp seni seviyorum diyebiliyorsa, o zaman dostum Tanrı sözü size sorunlarınızı çözebilmek için gereken her şeyi verecektir. Tanrı İsrail'e adil bir Tanrı olduğunu ama onları aynı zamanda savunduğunu da hatırlatır. Tanrı onların tarafındaydı ve günümüzde de Tanrı'nın bizim yanımızda olması harikadır. Bu kitabın her bölümünde harika ve yararlı bir parça buluyoruz. Ve şimdi bu bölümün 6, 7 ve 8. ayetlerinde bu parçalarından bir başkasına geleceğiz. Tanrı İsrail'e adil bir Tanrı olduğunu ama onları savunduğunu hatırlatır. Tanrı onların tarafındaydı ve günümüzde de Tanrı'nın bizim yanımızda, bizim tarafımızda olması harika bir şeydir. Mika kitabının her bölümünde harika ve yararlı parçalar bulmaktayız ve Mika'nın 6. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerinde bu parçalardan bir başkasına daha gelmiş oluruz. Tanrı bu halka kendilerine dönmeleri, büyük ihmalleri ve günahlarından ötürü tövbe edip kendisine gelmeleri için yalvarmıştı. Onları geçmişte nasıl kurtardığını, onları Mısır'dan nasıl kurtardığını ve çölden nasıl vaat edilen diyara getirdiğini kendilerine bildirdi. Şimdi halk 4 soru soruyor ve bunlar iyi sorular ve yanıtları da oldukça önemlidir. Bu kutsal kitabın çok önemli bir parçasını oluşturur çünkü günümüzde liberaller tarafından büyük bir olasılıkla bütün diğer ayetlerden daha fazla bir şekilde kullanılmakta ve yanlış anlaşılmaktadır. Harika bir bölümdür ancak Mika'nın burada söylediklerinin ışığında tutmak ve özellikle de eski antlaşmanın bütününe nasıl uygun olduğu konusunda çok dikkatli olması gerekir. Bir Tanrı'ya inanan herkesin ona nasıl yaklaşabilirim sorusunu soracağından eminim. Ateist değilseniz bu aklınızdan geçecek bir sorudur. Geçmişin putperest ulusları ve günümüz dinsizleri de bu soruyu sormuş ve yanıtlamışlardır. Putperestlerin görüşleri ilk olarak putlarında ortaya konuldu. Hepsinin de görüşü korkunçtur. Görüşleri ayrıca sorunlar çıkardığında onun kızgın olduğunu ve onu yatıştırmak için bir şeyler yapmaları gerektiği düşüncesini de ortaya çıkartır. Günümüzdeki sofistike ve uygar ülkelerdeki insanların görüşü de böyledir. İsrailoğulları burada bir soru soruyorlar ve bu iyi bir soru. Herhangi birisinin soracağı türden bir sorudur. Mika 6. bölüm 6. ayette Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı? Bir yaşında danayla mı çıkayım diye sorulur. Halkın ilk sorusu Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım sorusuydu. Yani Tanrı'nın nesi var? Neden bizden hoşnut değil? Bizler dinin bütün ayin ve törenlerini yerine getiriyoruz. Bütün dışsal şeyleri gerçekleştiriyoruz ve o da bize yerine getirmemiz için bu formları vermişti. Ama Tanrı onlara ayrıca kendisiyle bir ilişki de verdi ama onlar bunu kaybetmişlerdi. Yine soru Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım sorusudur. Tanrı'nın önüne ne getirebilirim? Ona ne verebilirim? O çok yükseklerde, ben de buradayım. Ona nasıl ulaşacağım? Onunla nasıl iletişim kuracağım? Onunla nasıl bağlantım olacak? Onu nasıl hoşnut etmeliyim ve nasıl kurtulacağım? Olabildiğince putperest olan Filipili gardiyan kurtulmak için ne yapmalıyım? Tanrı'yla doğru bir konuma nasıl gelebilirim diye sormuştu. Bu soru iyidir. Bu sorunun yanlış bir tarafı yok. İnsanların ikinci sorusu onun önüne yakmalık adakla mı, bir yıllık danayla mı çıkayım sorusudur. Tanrı onlardan kurban talep etmişti. Tanrı Leviler kitabının 1. bölümünde onlara yapmaları gereken 5 sununun neler olduğunu söyledi. Bunlarla Tanrı'ya yaklaşabileceklerdi. Bunun üzerine sadece dinin biçimlerini yerine getirmek yeterli mi sorusunu soruyorlar. İnsan mantığı her zaman bozularak bir tek şeye gelip dayanır. Tanrı için bir şey yapmam gerekir. Tanrı bir şey yapmamı ister. Size bunun insanın gururlu kalbini her şeyden çok ortaya koyduğunu söylemek isterim. Tanrı için bir şey yapmayı isteriz. Cömert olduğumuzda ve bir armağan verdiğimizde kalbimiz sıcacık olur. Kurtulmamış kişi kiliseye gidiyorum. Hatta kilise üyesiyim. Kiliseye cömertçe veriyorum. Benden bir şey yapmamı istediklerinde yapıyorum. Uygar biriyim. Gidip insanların kafasına vurmuyorum. Epey iyi bir insan olarak kabul ediliyorum. Herkes beni sever. Yani Tanrı benden ne istiyor olabilir diye sorabilir. Başka bir şey daha mı yapmam gerekiyor? Bir şey yapmam gerektiğini hissediyorum. Durumu tersine düşünüyoruz. Kurtulmak için ne yapmam lazım diye soruyoruz. İnsanlar Rab İsa'ya gelip Yuhanna 6. bölüm 28 ve 29. ayetlerde onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Rab İsa Mesih'e iman edin kurtulacaksınız diyor. Tanrı'nın sizden istediği tek iş budur. İnanmak. İman işlerin neredeyse tam tersidir. Kurtaran iman işleri oluşturur ama kurtuluşu oluşturmadığı kesindir. İşlerinizin kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Bu İsrail oğullarının ikinci sorusudur ve insanların sorduğu soru da budur. Halk şimdi üçüncü bir soruyu soracak. Mika 6. bölüm 7. ayet. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Diyor. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Ne kadar cömertçe görünüyor değil mi? Yani bütün bunlar Tanrı için yeterince şey yapmadığımız için mi soruluyor? Onu hoşnut etmek için Tanrı için daha çok şey mi yapmalıyım? Aynı sorunun bugün de sorulduğunu duyuyorum. Yıllar önce benimle birlikte top oynayan zengin bir adam vardı. Bir keresinde İsa'nın doğuş bayramı yakındı ve bana benim dinimin ne olduğunu bilmeni istiyorum. Ben cömert olmaya inanıyorum. Her Noel yanında çalışanlara ikramiye veririm ve bir sürü amaç için para yardımında bulunurum. Kiliseme de veriyorum. Yani Tanrı benden daha başka ne istiyor olabilir ki dedi. Yani 2000. kilometreyi de yürüyorum. Rabbin işine çok para veren biriyim. Bütün bunları yapıyorum. Rab benden daha ne yapmamı isteyebilir? Soru şu. Yaptığımız şeylerde çok cömert mi olmamız gerekiyor? Sorunumuz bu mu? Birçok kişi bunu şu şekilde dile getirir. Belki yeterince çok şey yapmıyorum. Tanrı'yla doğru bir konumda olduğumu hissetmiyorum. Yeterince çok şey yapmıyor gibiyim. Bunlar içten insanlardır ama kurtulmamış olduklarından, kilise üyeleri oldukları halde yapmakta olduklarından daha çoğunu yapmaları gerektiğini düşünürler. Kutsal kitaptan sapmış vaiz bir düşünce çizgisi üzerinde çalışabilir. Psikolojik bir yaklaşımda bulunabilir. Bakın yeterince çok şey yapmıyoruz diyebilir. Bunun üzerine adam özellikle de zengin birisi ise ceplerini biraz daha fazla boşaltır ve biraz daha fazla vereceğim. Tanrı bundan hoşlanacak. Evet, benden çok hoşnut kalacak der. Tıpkı kendisinden ve yaptıklarından çok hoşnut olan biri gibidir. Yaptıklarından ötürü, yaptığım şeylerden ötürü Tanrı'nın sırtımı sıvazlayıp bana bir aferin vereceğinden eminim diyen bir sürü kilise üyesi var. İsrail halkının sorduğu son soru da oldukça ilginçtir. Suçuma karşılık ilk oğlumu işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Bu o zamanki insanlar için çok anlamlıydı çünkü etrafları Molek ve Baal'a tapınmalarında insanları kurban eden halklarla çevriliydi. İsrail'in bu yöne döndüğü zamanlar oldu. Güneydeki krallığın Tanrı'dan uzak iki kralı Ahaz ve Manaşa insan kurban etmiştiler. Tanrı'dan uzak olan bu iki adam kendi çocuklarını yakmalık adak olarak sundular ama Tanrı'nın insanlardan isteyeceği şey acaba bu muydu? Tanrı'nın insanlardan çocuklarını insansal kurban olarak sunmalarını hiçbir zaman istemediğini çok açık bir şekilde belirtmek isterim. Tanrı ister inek, koyun, öküz ya da kendi oğulları olsun kendilerine doğan her şeyin ilk doğan erkeğini kendisine vermelerini talep etti. Ama Tanrı onlardan insansal kurban istemediğini onlara çok açık bir şekilde de belirtti. Kutsal kitapta bu konuda pek çok ayet var ama söylemek istediklerimi canlandırma konusunda yeterli olduklarını düşündüğüm birkaçını ele alayım. Sayılar kitabının 18. bölümünde Tanrı insanlara bazı kurallar verdi ve onlardan neler beklediğini kendilerine söyledi. Sayılar 18. bölüm 15. ayette insan olsun hayvan olsun Rabbe adanan her rahmin ilk ürünü senin olacak. Ancak ilk doğan her çocuk ve kirli sayılan hayvanların her ilk doğanı için kesinlikle bedel alacaksın der. Gördüğünüz gibi Tanrı ilk doğanları istemişti. Tanrı ilk doğan erkek çocuğun kendisine ait olmasını talep etti ama kurtarma parası gümüş alınıp o ilk doğan için ödenebilirdi. Yani Tanrı insansal bir kurban kabul etmezdi ve ayrıca kirli sayılan hayvanların kurban olarak kesilmelerini de kabul etmezdi. Bu ilginçtir. Aynı şekilde insan da kirli. Günümüzde çocuklarımızı Rabbe adama gibi bir uygulamamız var ve bence de güzel bir şey. Vaizlik yaptığım yıllar içerisinde bir sürü çocuğu Rabbe adama ayrıcalığına eriştim. Bazıları harika insanlar oldular. Bir anne konuşma yaptığım bir ilahiyat fakültesinde bana oğlunu getirip bebekken Rabbe adanma törenini siz yapmıştınız dedi. Bu çocuğun büyüyüp iyi biri olduğundan ötürü Tanrı'ya şükrediyorum ama Rabbe adadığım çocuklar için de cezaevinde olanlar da var. Çocuğunuzu Rabbe adamak hoştur ama bu onun büyüyünce iyi bir insan olacağını garanti etmez. Davut 51. mezmur 5. ayette nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı demiştir. Tanrı çocuk kurtulana dek onu istememektedir. Çocuğumuz İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul edene dek beklemeliyiz ve çocuğumuz bunu yaptığında Tanrı o çocuğu alıp kullanabilir. Tanrı o zamana dek onu alıp kullanmayacaktır. Mısır'dan çıkış 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab Musa'ya bütün ilk doğanları bana adayın dedi. İsrailler arasında insan olsun hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir. Ama daha sonra Leviler 18. bölüm 21. ayette İlah Molek'e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrı'nın adına leke getirmeyeceksin. Rab benim dedi. Yani Tanrı insanları kurban etmeyin. Çocuğunuzu alıp insansal kurban olarak sunmayın. Eğer bunu yaparsanız benim adıma leke getirirsiniz demiştir. İnsanlar bana umarım çocukların senin yolundan gidip vaiz olur. Bunu yapması için dua ediyorum derler. Katı kalpli olduğumu düşünmenizi istemiyorum ama ben çocuklarım için böyle dua etmiyorum. Bir baba olarak yapabileceğim en iyi şey onları Rab'be kaldırmaktır ve Rab'be ilk olarak onların kurtulmalarını istediğimi söyledim. Bundan sonra Tanrı'dan onları kendi istediği biçimde kullanmasını isterim. Bir tanesinin eczacı olup ilaç yapması Tanrı'nın isteği ise bundan mutluluk duyarım. Bir tanesinin çukur kazması Tanrı'nın isteği ise onu desteklerim. Bizim düşkün insan doğamıza sahip bir çocuğu alıp Mesih inanlı hizmete zorlayamayız. Bu işe yaramayacaktır ya da bu işlerin böyle yürümeyeceğini size söyleyebilirim. Mika 6. bölüm 8. ayette ey insanlar! Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükte yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi der. 8. ayet yine liberallerin, kutsal kitabı saptıranların çok sevdiği bir ayettir. Çünkü bir işler dinini sunduğunu, insanın işleriyle kurtulabileceğini öğrettiğini düşünürler bu ayetin. Burada Mika, kuzeydeki İsrail krallığında karanlıkta olan ve kendilerine Tanrı sözü öğretilmemiş olan birçok içten insanın sorusunu yanıtlıyordu. Tanrı'nın önüne nasıl gelebileceklerini bilmek istiyorlardı. Yakılmalık kurbanlar mı, birçok sunular mı getirmeleri gerekiyordu. Hatta kendi çocuklarını insansal kurbanlar olarak mı sunmaları gerektiğini bilmek istiyorlardı. Mika bütün bu soruları yanıtlar. Tanrı bunların hiçbirini talep etmez. İçsel bir deneyim, içeride bir gerçek olmadan dışsal din tamamıyla değersiz olacaktır. Yeniden doğuş bireye verilen yeni doğa olmalıdır. Önemli olan dışsal şeyler değildir. Tanrı işe hiçbir zaman oradan başlamaz. Tanrı'nın neden zevk aldığını, insandan ne istediğini bilmek istiyorsanız bu ayet size söyleyecektir. Bu ayete dikkatle ve ayrıntılarıyla bakmayı istiyorum. Liberal Bey, bu ayeti doğru bir şekilde yorumlamanızda ısrar ediyorum ve bunu yaptığınızda iyi işlerinizle kurtulmadığınızı, çünkü iyi işleriniz olmadığını göreceksiniz. Ey insanlar, iyi olanı size bildirdi. İlk olarak bu ayetin insana hitap ettiğini görmekteyiz. Bu sadece İsrail'deki insanlar değil, dünyanın her yerindeki insanlara sadece İsa'dan önce 7. yüzyıldaki insana değil 20. ve 21. yüzyıldaki insanlara da hitap etmektedir. Bu insanlığa hitaptır. Tanrı'nın istediği 3 şey şunlardır. 1. Adil davranmanızı. Yani Tanrı'ya sunacağınız bir doğruluk olmalı ve doğru olmalısınız. Diğer insanlarla ilişkinizde adil davranmalısınız. Dürüst ve sadık olmalısınız. 2. Merhameti sevmelisiniz. Sadece Tanrı'nın merhametini sevmekle kalmayıp aynı zamanda diğer insanlarla ilişkilerinizde merhametli olmalısınız. Ve 3. olarak alçak gönüllülükle Tanrı yolunda yürümelisiniz. Bunları nasıl yapacaksınız kardeşim? Bunları kendi kuvvetinizle yapabilir misiniz? Tanrı'nın gücü olmadan bunları yaptığınızı bana söyleyemezsiniz, yapamazsınız ve bunun nedeni de bunların kutsal ruhun meyvesi olmasıdır. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur der. Mika'nın saydığı şeylerin üçü de kutsal ruhun inanlının yaşamındaki işidir. Hayatımızda bugün bunlardan hangisi var? Şimdi İncil'i açalım ve orada bu konuda neler söylediğine bakalım. Yasanın altında yaşayan birini dinleyelim. Elçilerin İşleri kitabının 15. bölümünde elçiler, Yahudi olmayan uluslardan gelenlerin kurtulmak için yasayı yerine getirmelerinin gerekli olup olmadığı konusunda bir karar vermeye çalışırken Simon Petrus ayağa kalkarak Elçilerin İşleri 15. bölüm 11. ayette bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle der. Bunu neden söyledi? Çünkü 10. ayette öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyabildiği bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı sınıyorsunuz demiştir. Simon Petrus ben yasanın altında yaşadım ve bence kurtulduktan sonra bile yasadan fazla uzaklaşmamıştı ve onun standartlarına erişemedim diyordu. Tanrı Elçi Pavlus'un sözleriyle de bunu çok açık bir şekilde Romalılar 8. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında şöyle ifade etmiştir. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemezdi. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki? Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Dostum, Tanrı'nın ruhu sizin içinizde yaşıyor mu? Rab İsa Yuhanna 1. bölüm 12. ayette kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Romalılar 3. bölüm 9 ila 18. ayetler arasında elçi Paulus insanın durumunu gözlerimizin önüne serer. İnsanı Tanrı'nın yargısının önüne getirir ve onun suçlu olduğunu da gösterir. Sonra Paulus insanı Tanrı'nın kliniğine götürür ve ona hasta olduğunu, ölmeye yakın bir durumda olduğunu, hatta suç ve günahlarından ötürü ölü olduğunu gösterir. Öyleyse kim olursa olsun hiç kimse bu işleri Tanrı'ya sunamaz. Tanrı doğruluk arar ama bizler bu standarda erişemeyiz. Yine elçi Paulus Romalılar 3. bölüm 10. ayette şöyle der. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Birisi çıkıp ama o İncil'de diyebilir dostum. Elçi Paulus'un Romalıların bu bölümde yaptığı tek şey eski antlaşmadan aktarma yapmaktır. 14. mezmur 1. ayette akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok der. Tanrı sizin hakkınızda böyle diyor. Ama Tanrı aynı zamanda doğruluk istediğini de söyler. Doğruluğu ona nasıl sunacaksınız dostum? Elçi Paulus Romalılarda sözlerine devam ederek Romalılar 3. bölüm 11. ayette anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok der. Yani sahip olduğu bilgiye göre hareket eden bir kişi bile yok. Eğer Mesih inanlısı değilseniz gerçekten ideallerinize göre yaşıyor musunuz? Koymuş olduğunuz hedefe ulaştınız mı? Hayatınızda yaşamınızın sizi tatmin ettiği bir yere geldiniz mi? Size şunu söyleyeyim ki hiçbirimiz sahip olduğumuz bilgiye göre hareket etmiyoruz. Tanrı'yı arayan kimse yok. Yine bu düşünce eski antlaşmada 14. mezmur 2 ila 3. ayetlerde şöyle aktarılır. Rab göklerden bakar oldu insanlara. Akıllı Tanrı'yı arayan biri var mı diye. Hepsi saptı, tümü yozlaştı, iyilik eden yok bir kişi bile. Eski antlaşmadan buna benzer daha pek çok ayet sizlere aktarabilirim. Tanrı doğruluk ister ama eski antlaşma Tanrı'ya kendi doğruluğumuzu sunamayacağımızı kesin bir şekilde ifade eder. Çünkü kendi doğruluğumuz diye bir şey yok. Tanrı doğruluk istediğinde yaşamda bir değişiklik olmalıdır. Çünkü kimse doğru değildir. Romalılar 4. bölüm 25. ayette İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi der. Merhameti sevmek diyor ayette. Hiçbirimizin kalbinde bu yok. Bizler suçlarımız ve günahlarımızda ölüyüz. Romalılar 3. bölüm 12. ayet hepsi saptı, tümü yararsız oldu, iyilik eden yok, tek kişi bile derken son derece haklıdır. Bugünümüzde insanın nasıl olduğunun resmini bize verir. Aynı şeyi Yeşaya da bizlere şöyle söyler. Yeşaya 53. bölüm 6. ayet. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Belli ki hepimizin kötülüğü vardı. Yoksa Yeşaya böyle bir şey söylemezdi. Bu yüzden Mika'nın bizlere Tanrı'nın önünde alçak gönüllülükle yürümemizi söylediği bu ayete geldiğimizde iki yüzlü olmayalım. Kimse Tanrı'yı aramamaktadır. Bunun yerine onun önüne kendi istediğimiz biçimde gelmeye çalışıyoruz. Bunu şefkatle söylemeyi istiyorum ama bazılarını sarsıp bugünkü durumlarından uyandıracağına güveniyorum bu sözlerin. Eğer kilise üyeliğinizin ya da karakterinizin ya da işlerinizin sizi Tanrı'ya götüreceğine inanıyorsanız o zaman Tanrı'nın yolunu es geçtiğinizi söylemek isterim. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Eğer Tanrı'ya burada sunulan yolla, yani adil davranarak, merhameti severek ve alçak gönüllülükle yolunda yürüyerek gidebilirseniz ve eğer bunu kendiniz yapabilirseniz cennete gittiğinizde Tanrı'dan öteye çekilmesini istersiniz. Tanrı'ya onun tahtını onunla paylaşmak istediğinizi, oraya kendi başınıza gittiğinizi, kendi kendinizin Tanrısı olduğunuzdan ona ihtiyacınız olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama dostum, Tanrı yüceliğini bir başkasıyla paylaşmayacağını söyler ve tahtını sizinle paylaşacağını da sanmıyorum. Bu yüzden kendi yolunuzu bırakıp onun yoluyla gelin. Adil davranmak, merhameti sevmek ve Tanrı yolunda alçak gönüllülükle yürümek Tanrı'nın talep ettiği şeylerdir. Bunları doğal halinizde yapabileceğinizi iddia ettiğinizde kendinizi kandırmış olursunuz. Bu tür ayetler insan zayıflığının yanında yukarıya tutulduğunda bizlere gerçekten nasıl olduğumuzu çok güzel bir şekilde göstermektedir. Bazıları nazik ve iyi, özellikle de pazar günleri daha da yumuşak, sevecen insanlar olduklarından ötürü kendilerini överler ancak Tanrı'ya onun istediği biçimde gelmemişlerdir. Böyle ikiyüzlülük içinde yaşamayı nasıl sürdürebilirsiniz? Neden Tanrı'ya karşı dürüst olmuyorsunuz? Bu konuda dürüst olup ona yaklaşın ve ona bir günahkar olduğunuzu söyleyin. O bunu zaten biliyor ama ona söylerseniz iyi olur. Bir psikiyatristin koltuğuna uzanıp onunla konuşacağınıza Tanrı ile konuşun. Neyiniz varsa ona söyleyin. Ona takıntılarınızı anlatın. Ona yaşamınızdaki günahı anlatın. Tanrı sizi kurtarmak istiyor dostum. Tanrı günahlarınızı bağışlamak ve size Mesih'in doğruluğunu vermek istiyor.